Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Çalma bizi, bizden bizi. Gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun, etme. Ey ay, felek harap olmuş, altüst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle altüst ediyorsun, etme. Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi, sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun, etme. Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan. Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun, etme. Bizim dudağımız kurur, sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun, etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Ey cennetin, cehennemin elinde olduğu kişi, bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehiri o şekerle sen bir ediyorsun, etme. Bizi sevindiriyorsun, huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun, sen mahvediyorsun, etme. Harama bulaşan gözüm, güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun, etme. İsyan et ey arkadaşım, söz söylenecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun, etme. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo frekanslarında Kendi Gök Kubbemiz programıyla huzurlarınızdayız. Ben Deniz İbrahim Selman Apa. Efendim geçen hafta Şebi Arus nedeniyle, vefat yıl dönümü, düğün günü nedeniyle Mevlana Celaleddin Rumi'yi yad etmeye başlamıştık. Bu hafta Mevlana merhumu Hazreti Pir'i yad etmeye devam edeceğiz. Efendim Mevlana'nın müritleri çoğunlukla halk tabakasındandı. Her sanat ve meslekten insanlar sema meclisine katılıyordu. Bununla birlikte onun dönemin yöneticileriyle de yakın ilişkileri vardı. Ancak Mevlana bu ilişkiyi genellikle nasihat çerçevesinde sürdürmüş, yöneticilerin aralarındaki çekişme ve rekabete dayalı siyasi mücadelelerin içine girmemeye özen göstermiştir. Selçuklu devlet adamlarından 2. İzzettin Keykavus, Celaleddin Karatay, Konyalı Kadı İzzettin, Emir Bedrettin Gevhertaş, 4. Kılıç Arslan, Muhyiddin Pervane, Mecduddin Atabek, Eminüddin Mikail, Taceddin Mutez, Sahip Fahreddin, Alamüddin Kayser, Celaleddin Müstevfi, Atabek Arslan Doğmuş, Kırşehir Hakimi, Cacaoğlu Nurettin, Doktoru Reisül Etibba Ekmeleddin Ennahcüvani, kendisine büyük saygı ve bağlılığı olan kimselerdi. Muhyiddin Pervane'nin eşi Gürcü Hatun, 4. Kılıç Arslan'ın eşi Gümaç Hatun da onun müritleri arasında bulunuyordu. Moğollarla ilgili bazı açıklamaları sebebiyle Mevlana'nın Moğol sempatizanı olduğu yönünde iddialar ileri sürülmüştür. Halbuki Mevlana'nın Moğollarla ilgili görüşleri olayı tasavvufi perspektiften ele alıp yorumlamasından ibarettir. Mevlana bu çerçevede bir yandan dönemin bu büyük gücünün yükselişini izah etmekte, öte yandan yaptıkları zulümü dile getirerek uzun ömürlü olamayacaklarını söylemektedir. Onun bütün hadiseleri yorumlayışının temelinde en olumsuz durumlarda bile olumlu yönlerin ve gelişmelerin olabileceği anlayışı yatmaktadır. Nitekim Mevlana'nın öngördüğü şekilde Konya'yı kuşatan Moğol kumandanı Baycu şehre saldırmamış ve Moğollar daha sonra Müslüman olmuştur. Mevlana'nın Fahreddin-i Iraki ile yakın dostluğu vardı. Iraki, Konya'da Sadreddin Konevi'nin derslerini takip ettiği sırada Mevlana'nın sema törenlerine katılmaktaydı. Mevlana'nın Sadreddin Konevi ile ilişkilerinin ilk zamanlar iyi olmamakla birlikte giderek düzeldiği, başlangıçta sema muhalif olan Sadreddin Konevi'nin daha sonra bu tavrından vazgeçtiği ve Mevlana ile dost olduğu görülmektedir. Mevlana'nın onun bazı derslerine katıldığı rivayeti kesin değildir. Mevlana ile görüşüp sohbet edenler arasında Kübreviye'nin kurucusu Necmeddin-i Kübra'nın halifesi Necmeddin-i Daye, Haydariye'nin kurucusu Kutbuddin Haydar'ın halifesi Hacı Mübarek Haydar, Sadi Şirazi, Kutbuddin Şirazi, Hümamüddin Tebrizi ve Hoca Reşhudiddin de vardır. Efendim, Mevlana Celaleddin Rumi'nin düşünce yapısından da biraz bahsetmek lazım. Mevlana, kamil manada alim, sufi ve şairlik özelliklerine sahip bir şahsiyettir. Çocukluğunda babasının yanında başladığı öğrenimini gittiği Halep ve Şam'da sürdürmüştür. İlk tasavvufi eğitimini de yine babasından almıştır. Sultanur Ulema lakabıyla tanınan babası, Bahaddin Veled'in Kübreviye'nin kurucusu, Necmeddin-i Kübra'nın halifesi olduğu söylendiği gibi, Ahmet el-Gazzali'den gelen tarikat silsilesinden hilafet aldığı da belirtilmektedir. Mevlana, babasının ölümünden sonra herkesin gönlünden geçenleri bildiği veya Şems-i Tebrizi'nin geleceğini bildirdiği için Seyyid-i Sırdan diye anılan halifesi Seyyid Burhaneddin Muhakkık-ı Tirmizi tarafından irşad edilmiştir. Sipehsalar'ın Fahrül Meczubin diye kaydettiği lakabından coşkun bir sufi olduğu anlaşılan Seyyid Burhaneddin'in ardından Şems-i Tebrizi ile karşılaşması Mevlana'nın hayatında bir dönüm noktası oluşturur. Mevlana Şems'in Konya'ya gelmesinden sonra vaazlarını, medresedeki dersleri, müritleri irşadı bir yana bırakmış, ilahi aşk ve vecdi terennüm eden asıl Mevlana bu dönemde doğmuş, önceleri aşkı takvasında gizliyken takvası aşkına gizlenmiştir. Dünya şiirinin zirvelerinden Divan-ı Kebir'deki şiirlerin büyük bir kısmını bu devirde söylemiş, Divan-ı Kebir'in tamamlanmasının ardından gelen sükun döneminde bunu İslam kültürünün en yaygın ve en önemli eserlerinden biri olan Mesnevi takip etmiştir. Mevlana'daki dini, tasavvufi düşüncenin kaynağı Kur'an ve sünnettir. Canım tenimde oldukça Kur'an'ın kölesiyim ben. Seçilmiş Muhammed'in yolunun toprağıyım ben beytiyle bunu dile getirmiş. Pergel gibiyim. Bir ayağımla şeriat üstünde sağlamca durduğum halde öbür ayağımla 72 milleti dolaşıyorum diyerek bir Müslüman olarak insanlığı kucaklayabildiğini belirtmiştir. Rıza Kulu Han'ın 1863 yılında Tahran'da bastırdığı divanda bu eser Mithat Buhari Beytur tarafından Divan-ı Kebir seçme şiirler adıyla Türkçe'ye çevrilerek 3 cilt halinde yayımlanmıştır. Ve 1884'te yayımlanan Külliyat-ı Şems-i Tebrizi'de bulunan bazı şiirler dolayısıyla Mevlana'nın Gulat-ı Şia'dan olduğu ileri sürülmüştür. Ancak Bediüzzaman, Firuzanfer'in matbu ve yazma bütün divanları inceleyip 7 cilt halinde neşrettiği divanda bu şiirlerin yer almadığı görülmektedir. Mevlana üzerinde Muhyiddin İbnül Arabi'nin etkisi olup olmadığı tartışılmıştır. Bazı araştırmacılar Mevlana ile İbnül Arabi'nin düşünce sistemini iki zıt kutup şeklinde takdim ederken, bazıları İbnül Arabi'nin yüksek irfan sahiplerine hitap eden görüşlerini Mevlana'nın anlaşılır kıldığını, böylece halkın seviyesine indirdiğini belirtmiş, bir kısmı da kısmen etkisi olduğundan söz etmiştir. Mevlana'ya göre her ne kadar görünüşte ayrılık olsa da, varlıkta birlik, vahdeti vücut esastır. İman, küfür, hayır, şer gibi ayrımlar bize göredir. Allah'a nispetle hepsi birdir. Kötülük iyilikten ayrılmaz. Kötülük olmadan kötülüğü terk etmek imkansızdır. Yine küfür olmadan din olmaz. Çünkü din küfrü bırakmaktır. Bunların yaratıcısı da birdir. Ona göre ikilikten kurtuluş, gerçek tevhid, kulun kendi varlığından soyulmasıyla gerçekleşir. Birlik ittihat ya da hülul değil, kulun kendi izafi varlığından vazgeçmesidir. Allah'ın yanında iki ben söz konusu olamaz. Bu konuyla ilgili olarak, sen ben diyorsun, o da ben diyor. Ya sen öl ya da o ölsün ki bu ikilik kalmasın. Onun ölmesi imkansız olduğuna göre ölmek sana düşer demekte ve tasavvufun hedefi olan ölmeden önce ölme ilkesine vurgu yapmaktadır. Mevlana'ya göre kul benliğinden sıyrılmakla gerçek anlamda irade hürriyetine kavuşmaktadır. Çünkü ferdiyetten kurtulup mutlak varlığa kavuşan kimsenin iradesi tıpkı varlığı gibi Allah'ta fani olmuştur. Onun irade ve ihtiyarı Allah'ın irade ve ihtiyarıdır. Bu mertebede kul cebirden de ihtiyardan da söz edebilir. Ancak ferdiyetten kurtulmadan yaptıklarını Allah'a isnat etmek yalancılıktır. Yalnız akla önem verdikleri için filozofları ve onların etkisinde kalan kelamcıları noksan gören Mevlana, kıyasın ve istidlalin insanı hatalara düşüreceğini belirtir. Ona göre dünyevi işlerde yararlı olan akıl mahiyeti icabı, ilahi hakikatlere ulaşmada ve hakka vuslatta ayak bağı olabilir. Manevi yolculuk için ilahi aşk gereklidir. Aklın yetersiz kaldığı alanlardan biri de aşk ve ahvaldir. Kur'an'da Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever buyurulmuştur. Dolayısıyla aşkın kaynağı ilahidir. İnsanın yaratılışıyla ilgili açıklamalarından dolayı Mevlana'yı Charles Darwin'in evrim nazariyesinin ilk habercisi olarak tanıtanlar olmuştur. Onun insana dair, o göklerden unsurlara, unsurlardan cansızlara, nebatlara ve canlılara geçmiş, nihayet babası ve annesi onun dağılmış olan maddesini mevalid aleminden toplamıştır. İnsan, mevalid aleminden önce unsurlarda, unsurlardan önce göklerde, göklerden önce de Allah sıfatındaydı. Sıfat ise zatın aynıdır. İnsan suretine gelip bu alemde olgunluğa erişenler, bu suretten çıkınca suretsizlik alemine varacaklar, mutlak varlığa kavuşacaklardır şeklindeki açıklamaları ve yine cansızdım, bu suretten ölüp kurtuldum. Yetişip gelişen bir varlık haline geldim, nebat oldum. Nebattan öldüm, hayvan suretinde göründüm. Hayvanlıktan da öldüm, insan oldum. Artık ölüp yok olmaktan ne diye korkayım? Bir hamle daha edeyim de insanken öleyim. Melekler alemine geçip kol kanat açayım. Melek olduktan sonra da ırmağa atlamak, melek sıfatını terk etmek gerek şeklindeki ifadeleri evrimi değil tasavvuftaki devir anlayışını yansıtmaktadır. Ölümle birlikte beden yine toprağa, ruhsa mutlak varlığa kavuşacaktır. Dolayısıyla bunun evrim teorisiyle ve tenasühle alakası bulunmamaktadır. Mevlana'nın düşüncesiyle ilgili doğuda ve batıda pek çok çalışma yapılmıştır. Bunlar arasında Celaleddin Hümayi'nin Mevlevi'name, Mevlevi Çemiguyet, Akaid ve Efkar Mevlana Celaleddin Muhammed Mevlevi ve Rahim Necat Selim'in Hududu Azadi İnsan Ezdidegah-ı Mevlevi, Cebr ve İhtiyar, Halife Abdülhakim'in The Metaphysic of Rumi, A Critical and Historical Sketch, Annemarie Scheimel'in The Thronpial Son, A Study of the Works of Celaleddin Rumi, The Sufi Doctrine of Rumi, An Interaction ve The Sufi Path of Love, The Spiritual Thinking of Rumi. Costa'nın The Sufism of Rumi, John Reynald'ın All the Kings, Falcons, Rumi on Prophets and Revelation adlı eserleri örnek olarak zikredilebilir. Onun görüşleri, hakkındaki çalışmalar ve eserlerinden yapılan tercümeler vasıtasıyla bugün dünyada geniş bir kitleyi etkilemiştir. Biyografisi ya da düşünceleriyle ilgili araştırmalarda görüşlerinin dünyanın her yanına nasıl ulaştığı, farklı kültür ve inançtan insanları nasıl etkilediği üzerinde de durulmuştur. Bu çerçevede Eftal İkbal'in The Impact of Mevlana Celaleddin Rumi on Islamic Culture adlı eserinde Mevlana'nın Hindistan ve Pakistan üzerindeki tesiri, Anna Maria Schimmel'in The Thrumpial Son, A Study of the Works of Celaleddin Rumi isimli eserinin son bölümünde Doğu ve Batı'ya etkisi, Şefik Can'ın Mevlana, Hayatı, Şahsiyeti ve Fikirleri kitabının genişçe bir bölümünde Türk, İran ve Hint edebiyatlarıyla Batılılar üzerindeki tesiri, Emine Yeni Terzi'nin Mevlana Celaleddin Rumi adlı çalışmasının bir bölümünde Türk, Doğu ve Batı edebiyatlarındaki etkisi, son olarak Franklin Lewis'in Rumi, Past and Present, East and West, The Life Teachings of Poetry of Celaleddin Rumi isimli eserinin oldukça geniş bir bölümünde İran, Hindistan, Pakistan, Afganistan, Arap ülkeleri, Osmanlı, Türkiye ve Batı ülkelerinde tesiri ele alınmıştır. Mevlana'nın hayatı, eserleri ve görüşleriyle ilgili yazma kaynakları ve araştırmaları bir araya getiren çalışmalar da yapılmıştır. Bunların ilki, Helmut Ritter'in Türkiye kütüphanelerindeki yazma eserleri ve diğer araştırmaları topladığı çalışmasıdır. Bunun muhtasar şekli için, bu konudaki en kapsamlı çalışma ise Türkiye içinde ve dışında ulaşılabilen bütün kütüphanelerin katalogları, ayrıca ansiklopediler, dergiler, yıllıklar, gazeteler taranmak suretiyle Mehmet Önder, İsmet Binark ve Necat Sefercioğlu tarafından iki cilt halinde gerçekleştirilmiştir. Adnan Kara İsmailoğlu da Mevlana kongrelerinde sunulan tebliğleri bir araya getirmiştir. Ayrıca İran'da Mandana Sadık Behzat tarafından kaleme alınan Kitabname-i Mevlevi adlı eserde ve Kitab Şinasi-i İran'ın 7. cildinde Mevlana ile ilgili çeşitli dillerde yapılan çalışmalar derlenmiştir. Bunlardan başka Müfide Başarır'ın The New York Public Library, The Research Libraries'te bulunan eserlerin tanıtıldığı makalesiyle Gabriel Mandel'in Han el-Afgani'nin bir makalesi vardır. Efendim Mevlana Celaleddin Rumi'nin eserlerine de değinmek istiyorum. Mevlana'nın şiirleri ve mektupları arasında Arapça olanlar bulunmakla birlikte genel itibariyle eserleri Farsçadır. Divan-ı Kebir, Divan-ı Şems-i Tebrizi bir diğer adıyla, gazel ve rubailerden meydana gelen eser çok geniş bir hacme sahip olduğundan Divan-ı Kebir, gazellerde genellikle Şems, Şems-i Tebrizi mahlasları kullanıldığından Divan-ı Şems, Divan-ı Şems-i Tebrizi adıyla da anılmaktadır. Şiirlerin çoğu Mevlana'nın Şems'le buluşmasından sonraki döneme aittir. Gazellerde mahlas olarak Selahaddin, Selahaddin-i Zerkub, Hüsamettin Çelebi isimlerine de rastlanır. Ayrıca Hamuş mahlasının kullandığı şiirler de vardır. Bunlardan daha çok zahidane olanların ilk dönemde söylendiği sanılmaktadır. Eserdeki rubailer ayrı bir kitap olarak da derlenmiştir. İkinci eser Mesnevi. Tasavvufi düşüncenin bütün konularını içermekte ve İslam kültürünün en önemli eserleri arasında sayılmaktadır. Diğer mesnevilerden ayırt edilmesi için Mesnevi-i Mevlevi, Mesnevi-i Manevi, Mesnevi-i Şerif gibi isimlerle de anılan eser, müellifi tarafından Keşafül Kur'an, Fıkh-ı Ekber, Şaykaül Ervah ve Hüsaminame gibi lakaplarla da adlandırılmıştır. Üçüncü eser Fihi Mafih, Mevlana'nın sağlığında oğlu Sultan Veled veya bir başka müridi tarafından kaydedilen sohbetlerinin vefatından sonra derlenmesinden meydana gelmiştir. 4. Mecalisi Seba, Mevlana'nın vaaz ve sohbetlerinde yaptığı konuşmalardan oluşmaktadır. Bu konuşmalarda konuyla ilgili ayet ve hadislerin açıklanmasının yanı sıra senai, attar gibi şairlerin şiirlerine, Mesnevi'de anlatılan bazı hikayelere ve Divan-ı Kebir'den şiirlere de yer verilmiştir. Eser Feridun Nafiz Uzluk tarafından Üsküdar Hacı Selim Ağa Kütüphanesi'ndeki 788 tarihli nüshası esas alınarak iki defa neşredilmiştir. Mektubat, Mevlana'nın değişik sebeplerle çeşitli kimselere yazdığı mektuplardan oluşmaktadır. Bunların arasında yakınlarına, çocuklarına ve müritlerine gönderilenler bulunmakla birlikte, çoğu yöneticilere ihtiyaç sahiplerinin taleplerini bildirmek maksadıyla kaleme alınmıştır. Eser, Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki bir nüshası esas alınarak Feridun Nafiz Uzluk tarafından yayımlanmış, ardından bu matbu eserle Konya Mevlana Müzesi'ndeki nüshası karşılaştırılıp farklılıklar eserin sonuna eklenmiştir. Mevlana'ya nispet edilen küçük ve büyük olmak üzere iki evrat bulunmaktadır. Bazı dua ve surelerin belli tertip ve üzre bir araya getirilmesinden oluşan bu evratlar, Evrad-ı Kebir ve Evrad-ı Sagiri, Hazreti Mevlana adıyla bir arada basılmıştır. Hakaik-i Eskar Mevlana ismiyle de anılan evratların, Ali Feyzi bin Osman'la Muhammed Fazıl el-Mevlevi tarafından yapılan iki ayrı Türkçe tercüme ve şerhi de basılmıştır. Mevlana'ya izafe edilen Tıraşname, Aşkname, Risale-i Afak-ı Enfus gibi manzum eserlerle Risale-i Akaid, Afak-ı Enfus, Habname gibi mensur eserlerin üslup ve mühteva açısından ona aidiyetinin şüpheli olduğu belirtilmektedir. Efendim, bu hafta kendi gök kubbemizde Şeb-i Arsun'u idrak ettiğimiz Mevlana Celaleddin Rumi'yi, Hazreti Pir'i yad etmeye gayret gösteriyoruz. İki haftadır. Bu haftada yad etmeye gayret gösterdik, çaba sarf ettik. Efendim, bu programın Mevlana Celaleddin Rumi'ye, Mevlana Celaleddin Rumi'yi anlatırken zikrettiğimiz mezkûr isimlere, Sultan Veled'e, babası Bahaddin Veled Hazretlerine, Şems-i Tebrizi'ye ve eserlerinin bugüne gelmesinde vesile olan tüm araştırmacılara bu programın bir Fatiha ve dua vesilesi olmasını temenni ediyorum. Sizlerden talep ediyorum. Aynı zamanda bu programın Mevlana Celaleddin Rumi'ye bir şefaat vesilesi olmasında niyaz ediyorum. Haftaya aynı gün aynı saatte görüşmek niyazıyla bendeniz İbrahim Selman Apa, kendi gök kubbemizdeyiz. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.